Ayrım 30, Takunyalı Führer, Ergün Poyraz, sayfa 458. Karma Namaz. 2004 yılı sonlarından itibaren başta ABD olmak üzere birçok ülkede kadın ve erkek karışık olarak kılınan karma namaz şovları başlıyordu. 2006 yılında ise Üsküdar'da bulunan Subaşı Camii'nde Ahmet Küre, Küre'nin kızı Aydan Çişolm, damadı Amerikalı bir Yahudi olan Lloyd Çişolm, Tayyip'in baş danışmanlarından Cüneyt Zapsu'nun eşi Beyza Zapsu, Beyza'nın kız kardeşi Gülgün Zapsu karma namaz şovunu gerçekleştiriyorlar. Bu arada şovu adilileştirmek için basına haber vermeyi de unutmuyorlardı. Karma namaz olayı gazetelerin birinci sayfalarına yansıyıp manşetlere taşınınca ortalık karışıyor, ne oluyoruz sesleri yükseliyor, Cüneyt Zapsu da demeç verme yarışına giriyordu. Önce benim bildiğim kadınlar başı açık namaz kılmazlar, bu konuyu eşimle konuşacağım diyordu. Sanki kadınlar başını kapatınca erkeklerle beraber namaz kılabilirlermiş gibi. Cüneyt Zapsu kendisi ve ailesine karşı tepkiler artınca feryadı basıyor. ''Ne yani, karımı mı boşayayım, danışmanlıktan mı istifa edeyim, ne istiyorsunuz?'' şeklinde açıklamalar yapıyordu. Zapsu'ya bu dönemde en büyük destek Tayyip'ten geliyordu. Tayyip önce ''Takma kafana, olur böyle şeyler'' diyordu. Ardından sanki Zapsu'nun karısını namaz şovuna zorla götürmüşler gibi ''Evlilik düzenini bozmak istiyorlar, evliliğini yıkmaya çalışıyorlar'' şeklinde oldukça garip açıklamalarda bulunuyordu. Oysa Zapsular dinin temelini yıkmaya soyunuyorlardı. Tayyip'in karma namaz olayında olduğu gibi krediler dahil birçok olaylardaki desteklerini karşılıksız bırakmayan Cüneyt Zapsu, Tayyip'in Amerikalılarla başı derde girdiğinde ona sahip çıkıyor, Amerikalılara ''Onu sonuna kadar kullanın, deliye süpürmeyin'' diyordu. Cüneyt Zapsu bilindiği gibi AKP'nin kurucularındandı. Tayyip Erdoğan'ın ise siyasi konulardaki baş danışmanıydı. Zapsu CIA istasyon şefi ABD Savunma Bakanı yırtık çoraplı Paul Wolfowitz başta olmak üzere ABD'li evangelistlerin en yakın dostuydu. Hemen hemen hepsinin evinde kalacak kadar içli dışlı ilişkilere sahipti. Amerika'daki Yahudi lobisine en yakın isimlerden olan Zapsu, Tayyip'i Yahudilere pazarlayan en önemli elemanların başında geliyordu. Cüneyt Zapsu, Kürt Teali Cemiyeti'nin kurucusu, Kürt Talebe Hevi Derneği'nin 51 numaralı üyesi, Abdurrahim Rahmi Zapsu'nun torunuydu. Abdurrahim Rahmi Zapsu, 1976 yılında Sebil Yayın Evi'nden çıkan 3 ciltlik Büyük İslam Tarihi adlı kitabın yazarıydı. Cüneyt Zapsu dedesinin bu kitabını 2006 yılında yeniden bastırıp dağıtıyordu. Abdurrahim Zapsu Atatürk ve laik rejim düşmanı Necip Fazıl'ın da en yakın adamıydı. Birlikte Büyük Doğu dergisini çıkartıyorlardı. Abdurrahim Zapsu, Jin dergisinin 6. sayısı 17. sayfasında Türkiye'nin doğusunu Kürdistan olarak ilan ediyor, Kürdistan'da Kürtlerden başka millet yoktur diyordu. Cüneyt Zapsu'nun halası Hale Zapsu, Kürt aydını olarak lanse edilen Musa Anter ile evliydi. Tayyip'in yanaklarını okşayan Mehmet Barlas, kızını Fahrettin Aslan'ın yakın arkadaşı olan ve 1936 yılında Urfa'dan İstanbul'a göçen Nesim Anter'in torunuyla evlendirmişti. Nesim Anter kendilerini Urfa'dan İstanbul'a göçen bir Yahudi ailesi olarak tanıtıyordu. Nesim Anter aynı zamanda Musa Anter'in amcası oluyordu. Ne güzel değil mi? Amca Yahudi, yeğeni Kürt. Neleri yedirdiler bu millete, neleri? Cüneyt Zapsu'nun annesi Gaye Zapsu kanser tedavisi görürken 74 yaşında hayatını kaybediyordu. 4 Temmuz 2007 tarihinde cenazesi Fatih Camii'nden kaldırılıyordu. O gün Fatih Camii'ne gelenler arasında yer alan en ilginç isim ise ABD'nin İstanbul Başkonsolosu Deborah Jones oluyordu. Şimdi de karma namazcıları tanıyalım. Kadın erkek karışık karma namaz kılan bu grubun içinde Cüneyt Zapsu'nun eşi Beyza Zapsu, abisi Aziz Zapsu'nun karısı Gülgün Zapsu, Ayşe Aydan Çişolm, Ahmet Küre gibi isimler bulunuyordu. Ayşe Aydan Çişolm'e göre grubun lideri babası Ahmet Küre'ydi. Ahmet Küre ise lider olduğu konusundaki açıklamaları anında reddediyor ve şu iddiada bulunuyordu. ''Bizi Allah bir araya getirdi.'' Oysa Allah'ın bu işte bir dahli yoktu. Onları ülkemizde ılıman İslam denilen Amerikano İslam'ı yaymak isteyen Johnny'ler bir araya toplamışlardı. Bu gerçeğe rağmen Tayyip Zapsu'ya ne diyordu? Evlilik düzenini bozmak istiyorlar, evliliğini yıkmaya çalışıyorlar. Kim? Tövbe tövbe. Geçelim. Ayşe Aydan 1996 yılında Amerikalı trompetçi Lloyd Chisholm ile evleniyor, Lloyd evlenir evlenmez Müslümanlığı kabul ediyor ve Mehmet adını alıyordu. Ayşe Aydan'a göre günde 5 vakit namaz kılıyordu ama Mehmet ismini kullanmıyordu. Trompetçi Amerikalı Müslüman olmakla kalmıyor, karma namazlar düzenliyordu. Cüneyt Zapsu'nun eşi Beyza Hanım babası Nihat Boytüz'ün kayınbiraderi Mehmet Cansun ile reklamcılık sektörüne giriyordu. Kurdukları kamera açık hava reklamcılık sanayi ticaret AŞ'nin %60'ını Tayyip'e yakışıklı diyen medya devi Yahudi Rupert Murdoch'a satıyor, bu satışta tarafların el sıkışmasını Cüneyt Zapsu ayarlıyordu. 29 Kasım 2004 tarihli Vatan Gazetesi Cüneyt Zapsu'nun kayınpederinin sahibi olduğu kamera reklamının HSBC'nin eski genel müdürlük binasını TMSF'den 50 bin dolara kiraladığını haber yapıyordu. Kamera reklam bu binayı kiralamanın hemen ardından Koç grubuna ait Beko'ya 5 katı bir fiyatla kiraya veriyordu. Tayyip de nedense böyle durumlarda hep Koçları sıkıştırıyordu. Ne yani, bu satışla ilgisi olduğunu mu zannediyorsunuz? Ayıp, ayıp olur mu hiç? O zaman Koç grubu Zapsu'nun kayınpederinin yerini neden 5 katı fahiş bir fiyatla aldı? Kurcalamayın, kurcalamayın. Yahudilere karşı mücadele vermek, Müslümanlığı yaymak ve pekiştirmek amacıyla kurulan TGRT, Tayyip'e yakışıklı yakıştırmasını yapan Yahudi medya imparatoru Robert Murdoch'a satılıyordu. Oysa saf insanlar şehit sevabı kazanacakları, cenneti garantileyecekleri umuduyla canla başla TGRT için çalışmışlar, varlarını yoklarını buraya dökmüşlerdi. Bu arada Yahudileri katletme çığlıkları atanlara kucaklarını açan başta Haleva gibi hahamlar olmak üzere bu tür insanlara kısa bir açıklama yapmak gerekirse, Yahudilik karşıtlığının rantını vatandaşların sırtından elde etmeye çalışan sözde Müslümanların hikayesini anlatmak, ırkçılık değil, sadece ve sadece sade vatandaşın hakkının korunmasıdır. Bu kısa açıklamanın ardından dönelim konumuza. Karma namaz ülkemize gelmezden önce Amerika'da deneniyordu. Amerika'daki bu karma namazcıların başında Hindistan kökenli Esra Numani bulunuyordu. Time gibi bir dergide New York Times ve Wall Street Journal adlı gazetelerde çalışan Numani'nin görev sahası genelde Afganistan ve Irak'tı. Harper's Yayın Evi'nden Mekke'de Tek Başına adlı kitabı yayınlanıyordu. Esra Numani kendisinin kitabın tam adına uygun bir amaç güttüğünü söyleyerek kendince Mekke'de tek başına Amerikalı bir kadının İslam'ın ruhuna ulaşma mücadelesine girişiyordu. Her Yahudi gibi o da İslam'da reform çalışmalarına başlıyor, Müslüman kadınları özgürleştirmek için turlar düzenliyordu. Esra Numani'nin kitaplarının yayınlandığı Harper's yayınlarının sahibi yine Tayyip'e yakışıklı iltifatlarını yağdıran Yahudi Rupert Murdoch'tı. Murdoch İslami sahada sadece Numani'nin kitaplarını basıyordu. Esra Numani'nin imameliğini yaptığı gerek vakit karma gerekse cuma karma namazlarının provaları bir Yahudi üniversitesi olan Brandeis Üniversitesi'nde gerçekleştiriliyordu. Bu üniversitenin rektörü olmak için birinci şart Yahudi soyundan gelmek, katıksız Yahudi olmaktı. Bu karma namaz antrenmanlarının üniversitesinde yapılmasına izin veren rektör Yahudi Yehuda Reinhardt'tı. Ne güzel değil mi? Yahudi dişi imam. Yahudi yayın evi, Yahudi üniversitesi, Yahudi üniversitesinin Yahudi rektörü, Yahudi düşmanlığıyla iktidar olan Tayyip ve ekibi, sonuç İslam'da reform. Ney? Kadın erkek beraber namaz kılacak, imam kadın olacak. Bu ülkeyi komünistler gelecek diye diye milliyetçilere sattırdılar. Şimdi de şeriat diye diye İslam dinini de şeriatçılara pazarlatıyorlar. Bu antrenmanlar sonucu karma namaz gösterisi cuma namazı olarak New York'ta bulunan St. John the Divine Katedrali'nde gerçekleşiyordu. 50 kişinin katıldığı namaza 100'ün üzerinde gazeteci geliyordu. Namazdan önce cuma vaazını Amina Vedut veriyordu. Vedut, Virginia Üniversitesi profesörlerinden ve Afrika kökenliydi. Vedut 2006 yılında İstanbul'a geliyor, katıldığı konferansla kadınları imam olmaya çağırıyordu. Vedut Karma Cuma namazı öncesi verdiği vaazda Kur'an-ı Kerim uzmanı kesiliyordu. Kur'an'da erkeklerle kadınların birlikte namaz kılamayacağına, kadınların imamlık yapamayacağına dair bir ayetin olmadığını iddia ediyordu. Öyle ya, 1400 yıldan beri İslam'ı yaşayan, Müslüman doğan, Müslüman ölen gerçek alimler bu ayetlerin olmadığını anlayamıyordu. Ama Yahudilikten İslam'a geçen Amina, Vedud, Esra, Numani gibi çakma Müslümanlar 2 ayda alim oluyor ve ardından böyle ayetlerin olmadığını keşfediyorlardı. Ama gerçek din alimleri 72 ilmi öğrenmek için yıllarca eğitim alıyor, yine de bu 2 aylık Müslümanların ilmine yetişemiyordu. Bu ülkede hoca efendilerin en ünlüleri neden hep Ermeniler arasından çıktı zannediyorsunuz? Tarikat şeyhlerinin çoğunluğu neden Sabetaist'ti? Niçin kalanlar da Kürt maskeli Ermeni? Yine bu ülkenin evliyaları bile kripto Yahudilerin arasından çıkıyordu. Tayyip ve Cihan Kamer. Peygamber soyundan geldiğini iddia eden ve kendisine gerçek dışı olarak Es-Seyyid ünvanı veren tarikat lideri Ahmet Hulusi Atken, AKP Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Tüzben'in yakın arkadaşı Ceyda Erem'in sahip olduğu Expo Channel TV'de pazar günleri program yapıyordu. Kendisini kozmik dindar olarak tanımlayan Ahmet Hulusi, astroloji konusunda da kendisini tam yetkili olarak görüyordu. İnsanlığın oluş düzeninin ve sisteminin astroloji ilminde olduğunu söyleyen Hulusi, alın yazısını, kaderi, beynin kozmik kalemle kozmik ışınlarla programlanmasından ibarettir şeklinde açıklıyordu. Hulusi, ABD Kuzey Carolina'da yaşıyor, Amerika'ya yerleşmeden önce Milli Gazete ve Zaman Gazetesi'nde çalışıyor ve yetişiyordu. Ahmet Hulusi Akden, Tayyip Erdoğan'ın yakın arkadaşı ve oğlu ile gelininin ortağı Cihan Kamer'in ablası Cemile Kamer ile evli bulunuyordu. CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Kemal Kılıçdaroğlu 4 Şubat 2009 tarihinde "Başbakan'a soruyorum, Ekrem Tosun'u tanıyor mu?" diye bir sual yöneltiyordu. Tayyip bu soruya cevap verirken Kılıçdaroğlu'nu yalancılıkla itham etmeyi unutmuyor ve şöyle konuşuyordu. "Bugün gazetelerin bir tanesinde gördüm. Falanca diyor, başbakanın nesidir? Ben bilmiyorum kimdir nedir. Söyle bakayım, ben de tanışayım. Böyle iftira olur mu? Bir isim koymuş, filanca başbakanın nesidir. Ben ne bileyim ya, tanımıyorum, bilmiyorum. Ne kanımda ne nesebimde hiç tanıdığım bildiğim birisi değildir." Tayyip aynı Ofer olayında ve diğerlerinde olduğu gibi tanımıyorum, bilmiyorum diyordu ama daha yatsı olmadan sözlerinin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıkıyordu. Ekrem Tosun, Tayyip'in oğlu Bilal ile gelini Sema'nın Cihan Kamer, Atasay Kamer, Simay Kamer, Çiğdem Kamer ile ortak olduğu Ata Gold adlı şirkette temsilcileriydi. Mali müşavir olarak da çalışan Tosun şirkette onlar adına da her türlü imzaya yetkiliydi. Erdoğan'a yakınlığıyla tanınan Cihan Kamer, Atasay Holding'in sahibiydi. Denizlili bir kuyumcu ailenin çocuğuydu. Kamuoyunun gündemine ilk kez 2002 yılında Erdoğan'ın mal varlığı açıklamasıyla geliyordu. "Erdoğan AKP'yi kurduktan sonra mal varlığımdaki artış çocuklarımın düğününde hediye edilen altınlardan kaynaklanıyor. Bu altınları Atasay kuyumculukta bozdurdum." demişti. Bu tarihten sonra Tayyip'in yurt dışındaki gezilerinin değişmez isimleri arasında Cihan Kamer de yer alıyordu. Tayyip'in hayat felsefesi al gülüm ver gülüm prensibine dayanıyor, bu kuralın yaşama geçirilmesinde abi diye hitap ettiği Kemal Unakıtan yardımcı oluyordu. "Sadece kadınların altıncısı vardır ve bu onları Atasay'a götürür" şeklinde reklamları olan Atasay, başta pırlanta olmak üzere değerli taşların ticaretini yapıyordu. Tayyip'in oğlu ve gelininin Ata Gold kuyumculuğa ortak olması, 5 yıl önce hayata geçirilen ve çok tartışılan bir düzenlemeyi de yeniden gündeme getiriyordu. AKP hükümeti başta Tayyip ve Maliye Bakanı Unakıtan'ın gayretleriyle 1 Ağustos 2004 tarihinde KDV yasasını değiştiriyordu. Elmas, pırlanta, yakut, zümrüt, topaz, safir, zebercet, inci gibi değerli taşların KDV'si %18'den 0'a indiriliyordu. İlaç ve tıbbi ürünlerden %18 KDV alınırken makarnadan, ekmekten, simitten de KDV alınıyordu. AKP temel gıda maddelerine zam yağdırırken repo yatırım fonu ve bono gibi faiz geliri olan yatırım araçlarında büyük oranlarda vergi indirimine gidiyordu. 20 Aralık 2009 tarihinde Sözcü gazetesinde gazeteci ve yazar Emin Çölaşan, "Aferin sana Maliye Bakanı" başlığı ile Maliye Bakanı'nın ikinci altın zirvesinde "Biz vergi vermeyeceğiz" diyen altın, pırlanta, zümrüt ve elmas gibi maden satıcılarının karşısındaki tavrını eleştiriyordu. "Maliye Bakanı kim diye sormayın. Mehmet Şimşek. Öteki adıyla İngiliz Mehmet. Çünkü İngiliz vatandaşı. Kendi durumu çok iyi ama aile bireyleri sağlık harcamalarında yeşil kart kullanıyor. Neyse, konumuz başka. Bunu kaç zamandır yazacağım da sıra bir türlü gelmemişti. Kısmet bugüneymiş. Şimdi şöyle gözlerinizi kapayıp bir an düşünün. Dünyanın herhangi bir ülkesinde Maliye Bakanı'na iş adamları hem de yüzlerce kişinin önünde şöyle diyerek posta koyabilir mi? İstediklerimizi yapmazsan biz kaçakçılık yapmaya devam edeceğiz. Olmaz demeyin, oldu bile. İstanbul'da bir süre önce ikinci altın zirvesi yapıldı. Maliye Bakanı sis nedeniyle toplantıya gelemedi ama zirveye video konferans yöntemiyle katıldı, baştan sona izledi, konuşma yaptı. Toplantıda konuşan İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Alaaddin Kameroğlu şöyle dedi. %20 özel tüketim vergisiyle sektörün kayıt altına girmesi mümkün değil. Bizi kaçakçılıktan kurtarmak istiyorsanız bunu kaldırın. Eğer kaldıramazsanız biz kaçakçılığa devam edeceğiz. Bunun başka yolu da yok. Aynı toplantıda İstanbul Değerli Maden ve Mücevherat İhracatçıları Başkanı ve Altınbaş Holding'in sahibi İmam Altınbaş Maliye Bakanı'na hitap etti. Türkiye'nin çıplak taş, kaldırım taşı değil ha. Pırlanta, elmas, yakut falan, ithalatı 1 milyar dolar. Yasaya göre 200 milyon dolar özel tüketim vergisi ödememiz gerekir. Oysa sadece 2 milyon dolar, yani ödenmesi gereken verginin %1'ini ödüyoruz. Şu tabloya bakın. Kuyumculuk sektöründen bir iş adamı Maliye Bakanı'na vergimizi sıfırlamazsan biz vergi kaçırmayı sürdüreceğiz derken bir başka iş adamı ülkeye gelen mücevherlerin %90'ının kaçak girdiğini açıklıyor. Peki bu sözleri dinleyen Mehmet Şimşek ne diyor? Bu sözlere nasıl bir tepki veriyor? İşte söyledikleri. Kuyumculuk sektörüyle ilgili olarak azami dikkati gösteriyor ve sektörün beklentilerini biliyoruz. Ancak sizlerden ricam, kayıt altına girme, yani vergi ödeme konusunda her zamankinden daha fazla çaba göstermenizdir. Güler misiniz, ağlar mısınız? Şimdi işin perde arkasına bakalım. Bu mücevherciler ve kuyumcular boşuna böyle açık tavır koymuyorlar. Bunların bir bildiği var, bir yerlere güveniyorlar. Geçici AKP iktidarının zirvelerinden birilerinin çocukları ve damatları ile onların iş ortaklıkları daha önce medyaya yansımıştı. Milyarlarca dolarlık işlerin ortağı bunlar. Mücevherciler de bu ortaklık desteğini sağladıktan sonra hükümete çağrıda bulunmuşlardı. Pırlanta, elmas, yakut ve zümrütün KDV'si sıfırlansın. Ve AKP hükümeti 1 Ağustos 2004 tarihinde bunların KDV'sini sıfırlamıştı. Devlete gelmesi gereken büyük vergi gelirleri eşin dostun, akrabaların, çoluk çocuklarının, işbirlikçilerinin ortak ceplerine hortumlanmıştı. Düşünün, bu ülkede ördeğin ekmek, zeytin, et, peynir, su, ilaç, yakıt, defter, kitap, cep telefonu ve hatta kefen bezi alırken, otobüse binerken KDV ödüyoruz. Ama pırlanta, zümrüt, yakut, elmas ticaretinde KDV yok. Köylünün gübresi, hatta tezek bile %18 KDV'ye tabi, pırlanta değil. Adamlar Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yüzüne karşı konuşuyorlar. Arkadaş, KDV'mizi sıfırladınız yetmez. Şimdi ÖTV'yi de sıfırlayın. Bizden hiç vergi istemeyin. İsterseniz aynen bugün olduğu gibi kaçırmaya devam ederiz. Maliye Bakanı bu tabloyu bilmiyor mu? Elbette biliyor. Bunlar onun yüzüne karşı söylendi. Fakir fukaranın ekmeğinden, peynirinden KDV alınır, oralarda vergi gelirinden ödün verilmez. Ya kuyumcular ve mücevherciler? Onlar güçlüdür. Arkalarında hükümet gücü, hükümet zirvelerinin yakınları, eşleri, dostları, damatları ve akrabaları vardır. Sonuç işte budur. Onlar vergi vermeyeceklerini söyler, bizim İngiliz vatandaşı Maliye Bakanı dinler. Bal tutan parmağını yalar. Kadrolarının büyük çoğunluğunu Tayyip'in şu anda yanında bulunan elemanlarının oluşturduğu Yeni Türkiye adlı derginin Mart-Nisan 1997 yılında çıkan 14. sayısında Tayyip Erdoğan'ın bugünkü durumuna ışık tutan görüşler şu şekilde yer alıyordu. Bal tutan parmağını yalar özdeyişi başka hiçbir söze yer bırakmadan siyasetin yozlaşmasının yanı sıra siyasi gücü elde edenlerin bu konuşmalarına paralel bir kişisel çıkarı edinmekten geri durmayacaklarını, hatta mevki makam sahiplerinin kendi keselerini doldurmak, yakınlarına kaynak aktarmak gibi davranışlarının adeta bir doğa yazısı gibi tekrar ettiğini ortaya koymaktadır. Tayyip'in oğlu Bilal ile gelini Sema'nın %50 hissesi ile gizli ortağı oldukları açığa çıkan Atagold'un sahibi Cihan Kamer ile Erdoğan ailesinin yollarının birçok olayda kesiştiği de ortaya çıkıyordu. Tayyip'in başbakanlığı döneminde görülen haksız mal edinme davasından, çocuklarının düğününde takılan altınların Kamer'in şirketinde bozulduğuna ilişkin belge ile kurtulduğunu yukarıda belirtmiştim. Tayyip'in oğlu Ahmet Burak'ın adeta bedava gemi aldığı, uzanların Star gazetesine TMSF'nin el koymasının ardından ortak olan Hasan Doğan ile Cihan Kamer, İETT garaj ihalesini kazanmıştı. Başbakanın oğlu Bilal Erdoğan'ın ortağı olan Cihan Kamer'in oğlu Atasay Kamer için İngiltere'ye 2006 yılında başbakan sıfatıyla referans mektubu yazdığı ortaya çıkıyordu. Aynı yıl Bilal Erdoğan ortak oldukları şirket için Ekrem Tosun'a vekalet veriyordu. Oğul Erdoğan ve Atasay Kamer'in ortak oldukları şirket 2005'te yaklaşık 46 bin lira, 2006 yılında 162 bin lira, 2007'de ise 46 bin lira gelir beyan ediyordu. Uluslararası ve yurt içi pırlanta dahil her türlü değerli taşın ticaretini yapan Tayyip'in oğlunun 46 bin lira gibi komik vergi beyanı verdiği şirkete her türlü kolaylıkları sağlamayı Maliye Bakanlığı en büyük görev sayıyordu. Maliyenin sağladığı sonsuz avantajları ranta döndüren Tayyip'in yakın çevresi ve çocukları bal tutan parmaklarını yalamakla kalmıyor, bal küpünü köküyle götürüyorlardı. Oğul Ahmet Burak Erdoğan, amcası Mustafa Erdoğan, halası Vesile İlgen'in eşi Ziya İlgen ile 10 Nisan 2006 tarihinde Turkuvaz Denizcilik ve Ticaret Anonim Şirketi'ni kurdular. Şirketin kurucuları arasında Erdoğanların gelini ve Atagold'un ortağı olduğu ortaya çıkan Sema Erdoğan Ketenci'nin babası Osman Ketenci de yer alıyordu. Turkuvaz Denizcilik 1 milyon lira sermaye ile kuruldu. Ahmet Burak Erdoğan, başbakanın kız kardeşi Vesile İlgen'in eşi Ziya İlgen ve amca Mustafa Erdoğan 250'şer bin TL sermaye ile her biri şirketin %25'lik hissesine sahip oldu. Ahmet Burak Erdoğan'ın eşi Sema Ketenci'nin babası Osman Ketenci 150 bin lira ile şirketin %15'i hissesine, aile dostları Mustafa Gündoğan da 100 bin lira ile %10'luk kısmına ortak oldu. Amcası ve halasının eşinden ayrı olarak Ahmet Burak Erdoğan, 19 Ocak 2007 tarihinde MB Denizcilik Taşımacılık Limited şirketini kurdu. Erdoğan'ın ikinci denizcilik şirketi MB Denizcilik'teki ortağı Mecit Mert Çetinkaya'ydı. Henüz 40'ı bile çıkmamış MB Denizcilik kuruluşundan 18 gün sonra, yani 6 Şubat 2007 tarihinde Safran 1 adlı kuru yük gemisini satın almıştı. Oğul Erdoğan kuru yük gemisini Hasan Doğan'ın sahip olduğu Gürgem Deniz Nakliyat Turizm ve Ticaret Limited şirketinden satın aldı. Gemiyi satan Hasan Doğan, Tayyip Erdoğan'ın oğlu Ahmet Burak Erdoğan ve diğer çocuklarının eğitim masraflarını üstlenen Remzi Gür'ün kayınbiraderiydi. Hasan Doğan'ın ablası Nevin, bursçu Remzi Gür'ün eşiydi. Remzi Gür Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde rüşvetle milletvekili ayarlamak suçundan mahkum olmuştu. Hasan Doğan ise gemi satımının ardından Futbol Federasyonu Başkanlığı'na getirilmişti. Izgaracı Bilal. Tayyip'in siyasetçi olacak dediği küçük oğlu Bilal, ekonomik krizin fırsata çevrilmesini öneren babasının sözünü tutuyordu. 21 günlük bedelli askerliğini tamamlamasının ardından kozmetik sahasında faaliyet gösteren Maye Dış Ticaret Şirketi'ndeki ortaklarından Mustafa Esenkal ve Ali Bahadır Yeşil ile 300 bin lira sermayeli Doruk Izgara Ticaret Limited şirketini kuruyordu. Gıda ve turizm alanında faaliyet göstereceği belirtilen firmanın merkezinin de İstanbul Sultan Gazi olduğu ortaya çıkıyordu. Bilal inşallah ızgara yapacağı etleri babasının firmasından almaz. Zira Tayyip at ve eşek eti satmaktan 1987-88 yılları arasında gözaltına alınmıştı. Remzi Gür Tayyip'in kasası. 25 Ekim 2009 tarihli Aydınlık dergisinde Tayyip Erdoğan ile Remzi Gür'ün telefon görüşmesi yayınlanıyordu. Görüşmede Tayyip Remzi Gür'e kızı Sümeyye'ye 20-25 bin dolar göndermesini istiyordu. Tayyip dönemi zenginlerinden Remzi Gür'ün başbakanın çocuklarına burs verdiği biliniyordu. Ancak ortaya çıkan telefon kaydı Erdoğan'ın Remzi Gür ile olan ilişkisinin eğitim giderlerini karşılamasının çok ötesinde, farklı bir boyutta olduğunu gösteriyor. Ses kaydında başbakan kızı Sümeyye için Remzi Güre 20-25 gibi gitmesi lazım diyordu. Buradan anlaşılan dönemin parasıyla 20-25 milyar ya da 20-25 bin dolar olsa gerek. Konuşmanın ilgili bölümü şöyleydi. Erdoğan, 20-25 gibi gitmesi lazım. Gür, tamam olur efendim, siz merak etmeyin. Erdoğan, oldu. Gür, olur efendim, ben hallederim. Hem o beni aramazsa ben onu ararım. Hallederim, sizin istediğiniz gibi. Peki başbakan kendisinin rahatlıkla gönderebileceği böyle küçük bir parayı neden Remzi Güre söylüyor? Bir rüşvet ve bununla ilgili bir durumun olmadığı ortada. Çünkü bu kadar küçük miktardaki para rüşvet olamaz. Buradan anlaşılan Remzi Gür Tayyip'in kasası olarak çalışıyor. Kişisel ödemeler bu kasadan talimatla yapılıyor. Kasa Remzi Gür, Tayyip Erdoğan'ın çok yakın dostu. Tatillerini birlikte geçirecek kadar samimiler. Tayyip'in teyzesi Fezile Gür, Remzi Gür'ün neyi oluyor derseniz bu sorunun cevabı şimdilik yok. Gür'ün sıfır sermaye ile girdiğini iddia ettiği tekstil sektöründe özellikle AKP iktidarı döneminde hızla büyümesi dikkatlerden kaçmıyordu. Sermayesiz küçük bir şirketin Tayyip Erdoğan iktidarıyla birlikte dev bir boyut kazanması akıllara bunun kaynağının ne olduğu sorusunu getiriyordu. Terzilikten tekstil devine dönüşen Ramsey Tayyip'in parasıyla mı zengin gözüküyordu? Tayyip'in gezdirdiği İngiliz bayraklı teknesi kaç milyon dolardı? Ramsey Remzi Tayyip'in kızına dolarları çuvala doldurarak gönderiyor ancak devlete vergi vermemek için teknesine Türk bayrağı asmıyor, İngiliz bayrağı ile geziyordu. Firmalar krizde iş yapamazken çok bereketli bir promosyon Remzi Gür için sağlanıyordu. THY'nin verdiği ilanlarda işbirliği halinde Remzi Gür'e sağlanan avantajlar şöyle işleniyordu. THY ile ister dünyanın birçok ülkesine ister yurt içine hiçbir alan vergisi ve ekstra ücret ödemeden uçmak istiyorsanız 31 Ocak 2010 tarihine kadar Ramsey mağazalarından yapacağınız 400 liralık alışverişinize yurt içi tek yön uçak bileti, 800 liralık alışverişinize yurt içi gidiş dönüş uçak bileti, 1400 liralık alışverişinize yurt dışı gidiş dönüş uçak biletiniz anında hediye. Fırsatı kaçırmayın. THY ile Ramsey işbirliği. Millet işsizlikten kepenk kapatırken yandaşa ne güzel destek ama. Öyle ya, Sümeyye'ye giden paralar nereden çıkacak? THY Ramsey kampanyasının biletlerini kesen Dessini firmasıydı. Firmanın kurucuları Çiğdem Kamer, Talin Gülen Şenk, Atasay Kamer, Cihan Kamer ve Rudolfo Isabella'dan oluşuyordu. Ne güzel değil mi? Bir yanda Tayyip'in oğlunun ortaklarından Atasaylar, diğer yanda kızının finansörü Ramsey'ler ve bu firmalara akıtılan fakir halkın milyonları. Ne diyor Tayyip? Tüyü bitmeyen yetimin hakkını yedirmem. Devri iktidarlarında bırakın yetimin hakkını, yetimin tüyü bile yene yene kalmadı. Tayyip'in dış işlerinden sorumlu baş danışmanı Cüneyt Zapsu da devlete ve millete vergi vermekten kaçmak için teknesine Amerikan bayrağı asıyordu. Ramsey'in 2000'li yıllarda İngiltere'de 20 mağazası olan bir grubu ve Almanya'da 25 mağazayı alacağı basına yansımıştı. Çıkan haberlerde şirketlerinin İngiltere ve Almanya'nın dışında Çin, ABD, Rusya ve Kanada'da mağazalar açacağı söyleniyordu. Ramsey'in değirmeninin suyunun nereden geldiği tartışmalarının yapıldığı günlerde Rahmi Koç 4 Ağustos 2001'de ortalığı ayağa kaldıran şu açıklamayı yapıyordu. Tayyip Erdoğan'ın 1 milyar doları var. Tayyip Erdoğan'ın yargılandığı davada mahkeme Tayyip Erdoğan'ın çocuklarına Remzi Gür'ün sahip olduğu Ramsey Tekstil AŞ'nin ne için burs verdiğinin sorulmasına karar vermiş ancak Tayyip milletvekili olunca yargılama durmuştu. Gerçi bu durumu mahkemeye bırakmayan Remzi Gür verdiği bursların karşılığında Tayyip'in çocuklarının kendi şirketlerinde çalışarak borçlarını ödeyeceğini açıklamıştı. Ama bugüne kadar Tayyip'in çocuklarından hiçbiri Remzi'nin şirketlerinde çalışmaya başlamadı. Çocukların kendi şirketlerinde işe başlamaması karşısında keleğe mi geliyoruz şeklinde bir düşünceyi aklından bile geçiremeyen Remzi, sanıyorum şirketlerinde çalıştırmak için umudunu Tayyip'in torunlarına bağlıyordu. Ne bilelim, her ne kadar Tayyip'in çocukları borçlarını ödemek için Remzi'nin yanında işe başlamasalar da Remzi'nin Tayyip döneminde tuttuğu hep altın oluyordu. Nasıl olmasın? Remzi Gür son olarak iş adamı halis toprağa ait olan ve devlete olan borcu gerekçe gösterilerek TMSF tarafından satışa sunulan 140 milyon ekspertiz raporlu Aslanlı Köşkü 23.8 milyon liraya satın almıştı. köşk satışının hile ile gerçekleştirildiğini öne süren Halis Toprak, TMSF tarafından iş adamı Remzi Güre satılan İstinye'deki köşkün emsallerine göre çok düşük bir bedelle satıldığını söylemiş ve mahkeme tarafından değer tespiti yapılmasını istemişti. Kim ne derse desin, Tayyip'in kerimesi Sümeyye'ye 20-25 bin dolar gönderen Remzi, bir anda 125 milyon dolarlık bir karla köşkün sahibi olmuştu. Ne güzel değil mi? Al gülüm, ver gülüm. Hem de ne gülüm.
30. ayrımın sonu. Sayfa 473.